Şu anda yayında olmamız lazım.
Yayında mıyız?
Evet.
Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 19 Ağustos 2022 Cuma. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Teknik küçük bir aksaklıktan dolayı belli bir miktar geç kaldık. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese.
Bugün genel gündemimiz belli. Türkiye'nin İsrail'le ve özellikle Suriye ile Esed rejimiyle daha doğrusu normalleşme yönündeki açıklamaları esas gündemimizi oluşturacak. Bunun yanısında İsrail'in Yemen'de düzenlediği bir saldırı vardı. Buna ve bölgeye dair ifade ettiği anlama dair de kısa temaslarda bulunacağız. Ben yayına geçmeden önce sizden beğenmenizi, paylaşmanızı, kanala abone olmanızı rica ederek topu sana atayım. Suriye, Türkiye normalleşmesine dair ilk sözlerini dinleyerek başlayalım.
Ufak bir şöyle bir ara verelim, şey yapalım da şu arkadaki şey, teknik olayları bir türlü tam anlayamadım ben.
Ben istiyorsan ufak ufak başlayayım. Bir aksaklık yoksa ses veya görüntüyle ilgili.
Yo, ses ve görüntü iyi gibi, her şey yolunda gibi. Yorumlara yazarlarsa arkadaşlar bu... Evet. Tamam. Evet, şu anda her şey
Senin
normal
de
gibi görünüyor. Değil mi?
tamam. Evet, şu an ben bir aksilik göremiyorum. Sen de bildiğin gibi tüm bu olaylar hafta içi başlayan bazı haberlerle start aldı. Neydi bu haberler? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Esed rejimiyle, Beşar Esed'le telefonda görüşeceğine dair Türk medyasında bazı haberler çıktı. Kısa bir süre sonra bu haberleri Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov'a sordular. O da biraz kaçamak cevaplar verdi. Daha sonra Mevlüt Çavuşoğlu vesaire derken en sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı bugün. Ve açıkçası çok net ifadeler kullandı. Bunlara gelmeden önce Çavuşoğlu'nun ben sözlerinden kısa bir aktarım yapayım.
Ya,
Muhalefet ve
Rusya
Suriye rejimini
tarafı bunu Türkiye'ye sorun demişti bu açıklamaları.
evet Türkiye'de hakikaten sordular. Çavuşoğlu dedi ki muhalefetle Suriye rejimini anlaştırmamız lazım, uzlaştırmamız lazım. Ve açıklamalarında şunu da söyledi. Birkaç ay önce Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la ayaküstü bir görüşmesi olduğunu belirtti yurt dışındaki bir toplantıda. Açıkçası Çavuşoğlu'nun ve Erdoğan'ın açıklamalarında şu ifadeler ön plana çıktı. Bizim amacımız burada Esed rejimiyle herhangi bir nasıl diyelim patırtı kütürtü değil. Bizim amacımız YPG, PKK'ya karşı operasyon yapmak, terörü temizlemek. Bunu söyledi Çavuşoğlu da Erdoğan da. Nasıl diyeyim bu payda dedi ki Putin rejimi, Putin yönetimi, Putin rejimini ben söylüyorum tabii, Putin yönetimi Rusya bizim Beşar Esed'le görüşmemizi istiyor şeklinde bir açıklaması oldu. Bu arada benim
Ya.
sesim geliyor mu?
Geliyor. Ses geliyor bana. Şimdi ilk başta istiyorsan şöyle kısaca bir özetleyeyim ben olayı. Sen de dediğin gibi Çavuşoğlu'nun ilk açıklamasıyla aslında ilk olarak Türkiye Gazetesi'nin haberiyle gündeme geldi. Suriye'deki işte Beşar Esed'le Erdoğan görüşecek diye bir haber ortaya çıktı. Bu haber pek ciddiye alınmamıştı. Ardından işte Çavuşoğlu'nun muhalefetle Suriye rejimini barıştırmalıyız, yani arasını yapmalıyız minvalinde bir açıklaması oldu. Ardından biliyorsun Suriye'nin birçok noktasında, kuzeyindeki birçok noktada, 30 farklı noktada şeyler gündeme geldi. Neydi onu kardeş? Ya
Benim sesim sanırım biraz sana geriden geliyor.
donma falan şu anda yok gayet. Hayır, hiçbir şey yok. Normal yayın. Eğer yayında arkadaşlar bir kesinti olursa şey yaparsanız güzel olur. Söylerseniz güzel olur. Ben de yayın her şey normal. Sana geliyor mu sesim? Evet, anladığım kadarıyla muhtemelen senin internette bir sıkıntı var. Evet, donma yok diyorlar. Her şey yolunda diyorlar. Sen galiba dondun. Bir refresh yap istiyorsan. Oo, çok iyi.
Şu an Şu an
Şu an geliyor, evet sen.
Yani internette problem yok. İnternet iyi şu anda.
Yani... Tamam, benim sesimi alıyor musun?
Evet evet sesini
yayın
alıyorum.
Yayın devam ediyor. Sadece sen dondun. Tamam. Onu demeye çalıştım. Nerede kalmıştık? Çavuşoğlu'nun açıklamaları. Çavuşoğlu'nun açıklamasından sonra işte muhalefetle Suriye rejimini barıştırmamız lazım. Arasını yapmamız lazım açıklamasının ardından. Suriye'nin kuzeyindeki 30 farklı noktada, en az 30 noktada Suriyeliler muhalefetin de desteğiyle, oradaki silahlı güçlerin de desteğiyle bir tertip etmesiyle, düzenlemesiyle bir operasyon diyorum. Bir protesto gösterileri gerçekleştirdiler. Hatta burada işte Türk bayrakları yakıldı falan, böyle şeyler oldu. Ardından bunun bir provokasyon olduğu falan ifade edildi. Derken aslında bununla birlikte Türkiye'nin Suriye'de bir politika değişikliğine gittiğinin tamam artık bir sinyali verildi. Her ne kadar Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu'nun açıklamalarına burada bir şerh düşmüş olsa da bir gün sonra, İşte Bakan Çavuşoğlu şunu ifade etmeye çalıştı gibisinden bir açıklama yapıldı. Ama yine de şey olmadı. Bu şekilde anlaşıldığı gibi anlaşıldı. Yani Türkiye'nin bir politika değişikliğine gittiği çok açık ve net bir şekilde orada ortaya çıkmış oldu. Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması oldu biliyorsun. İşte Bahçeli de açıklamasında Esed rejimiyle diyalog çağrısını yeniledi ki Bahçeli de biliyorsun Türkiye'de her ne kadar ismi konulmamış olsa da bir koalisyon yönetimi gibi bir şey var. Bunun koalisyonun bir ortağı niteliğinde kendisi ve söylediği şeyler de hani böyle pek yavana atılmayacak şeyler. O yüzden de Bahçeli'nin buradaki şeyi oldukça önemliydi. Bu Bahçeli'nin ifadesi de, yani rejimle, Beşar Esed rejimiyle normalleşme yönündeki bu çağrısı da bir bakıma aslına bakarsan devletin dinamiklerinin de bir tür yansıması. Yani askerin ve istihbaratında bu Bahçeli'nin açıklamasından şeyi anladık. Yani bu normalleşme taraftarı olduğunu da rahat bir şekilde anladık. Ardından da işte biliyorsun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın bir açıklaması oldu. Suriye ile doğrudan ilişki kurulabilir diye bir açıklaması oldu. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde şeyi görüyoruz net bir şekilde. Yani bugüne kadarki Türkiye'nin Suriye politikasında ciddi bir değişiklik artık söz konusu. Bu artık kaçınılmaz gibi görünüyor. Peki bu değişiklik nasıl olacak? Yani bugüne kadar Suriye'de Beşar Esed rejimine karşı savaşan muhaliflere destek vermiş bir Türkiye vardı. Ve bugünden sonra bu nasıl değişecek? İşte sahadaki bir PKK var, bu ne olacak? Yani durup Türkiye bir anda bütün o kontrol ettiği ve desteklediği muhaliflerin bulunduğu bölgelerden bir anda çekilecek mi? Yani bunu aslında biraz da bunu konuşacağız bu akşam.
Evet, benim herhalde şu an bir problem yok sesimde veya görüntümde, alıyorsun.
Evet.
Yani dediğin gibi genel olarak mesele bu şekilde, bunu konuşacağız bu akşam. Yani burada ben Erdoğan'ın açıklamalarına aslında ekstra bir temas yapma ihtiyacı hissediyorum ki meselenin esas noktası burasıydı. Erdoğan'ın açıklamalarıydı ki bu açıklamada bizim dikkatimizi çeken neydi? Erdoğan iki devlet arasında dedi. Yani biraz diplomatik teamüllere vurgu yaptı. Bu şu açıdan dikkatimizi çekti. Hep Türkiye ile Esed rejimi arasındaki iletişim bugüne kadar, 2011 yılından özellikle bugüne kadar hep bir rejimle bir devlet arasındaki ilişkiler, iletişimler gibiydi. Ancak şu anda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinden sonra mesele iki devlet arasındaya dönmüş oldu. Bu da biraz daha, nasıl diyelim, karşı tarafın artık meşru bir aktör olarak Türkiye tarafından da görülmeye başlanabileceği şeklinde yorumlandı. Burada tabii ki sanki sihirli bir değnek varmış gibi işlerin birdenbire dönüşmesini beklememeli kimse. Zaten yani öyle bir şey bekleyen de çok fazla yoktur. Fakat bu neyin işareti? Biraz şunun işareti. 2016 yılında nasıl ki Türkiye'nin Suriye'de Rusya ile çalışmaya başlaması bir şeylerin işareti ise, bu da onun devamı, onun uzantısı ve onun artık belli bir noktaya gelmiş olmasının işareti. Yani 2016 ile 2022 arasında nasıl değişmeler, nasıl gelişmeler yaşandıysa, bu saatten sonra da ona benzeri, onun benzeri şeylerin yaşanabileceğinin işareti. Tabii ki bunun yani askeri, siyasi, sosyal ve birçok açıdan değerlendirmek lazım. Ama bu açıklama, yani dediğim gibi devletler arasında diplomasi kesilip atılamaz şeklindeki açıklama bize yani yeni bir dönemin başlayacağını, resmi olarak söylüyor ki, yani sen de buna değindin, genellikle Türkiye'de artık işte AK Parti ile MHP arasındaki belli bir koalisyonun, bu Cumhur İttifakı dedikleri koalisyonun işleyiş tarzı genelde buydu. Bir haber ortaya atılıyordu, gazetelerden duyuyorduk, kulağımıza bir yerden kar suyu kaçıyordu. Ardından kimse bunun hakkında bir şey söylemiyordu. Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyordu. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları bir şeyler söylüyordu. En sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp spekülasyonlara son verecek şekilde partisinin, ittifakının, politikasının bu olduğunu deklare ediyordu. Burada da böyle bir süreç gelişti ve bunların hepsi aslında kısaltılmış, biraz konsantre bir süreç içerisinde oldu. Yani takriben bir haftalık süreç içerisinde hepsi oldu bitti bunların. Hatırlıyorsan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beşar Esed'in görüşebileceğine dair bir haber çıkmıştı önce Türk medyasına. Buna yani çok fazla güvensek mi güvenmesek mi, kaynağı evet, nedir, nasıl bir haberdir bilemedik. Daha sonra ne oldu? Doğrudan mesele bu hale evrilmiş oldu. Tabii ki söylediğim gibi yani bunun yansımalarını bu kadar konsantre bir şekilde yaşanıyorsa bu süreç, yani normalde dediğim gibi bu Bahçeli'nin konuşmasıyla başlayıp Erdoğan'ın deklare etmesiyle biten süreç böyle bazen birkaç ay sürebiliyordu, ancak bir hafta gibi, hatta
evet, çok 4-5
gün gibi kısa bir sürede sürmesi bize bunun yansımalarının da kısa bir sürede cereyan edebileceğini gösteriyor. O yüzden sahayı, sahada yaşananları özellikle sürekli geçmiş, yani flashback diyorlar ya sinema sektöründe, sürekli flashback yaparak geçmişte yaşanan ve yakın süreçte yaşanan olayları bugünle bağdaştırarak bir şeyleri görebilmemizi sağlayacaktır bu açıklamalar diye düşünüyorum.
Evet, özellikle aslında Erdoğan bu açıklamayı Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yapıyor bu açıklamaları. Oldukça uzun, birçok konuya değiniyor. Mısır'la ilgili konulara da değiniyor burada bu açıklamada. Mısır'la Türk halkının dost halklar olduğunu ve orayla da en kısa sürede işte ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini ima ediyor Erdoğan. Şimdi burada şey çok açık. Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasında devletler arasında hiçbir zaman diyalog ve diplomasi kopması olmaz şeklinde bir ifade kullanılıyor. Bugüne kadar Erdoğan ifadelerinde yani Beşar Esed'e yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı, biliyorsun. Yani işte terörist denmesinden, katil denmesinden vesaire, en kötü olanı, en kötü yani rejim olarak bahsediyordu yani. Ama bugün bazen çok değişmiş ifade kullandı. Yani devlet dedi, devlet olarak bahsetti. Bu oldukça önemli ve bu aynı zamanda konunun tam olarak nereye geldiğini bize gösteriyor. Evet, geçmiş dönemde hatırlıyorsan şey söylüyorlardı, işte istihbari düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. Bu istihbari düzeyde devam eden görüşmelerin bir şekilde siyasete aktarılması gerekiyordu zaten artık ve bu gerçekleşmiş gibi görünüyor. Her ne kadar konudan bağımsız gibi görünse de şey var, nasıl, bu Vatan Partisi Doğu Perinçek ve yanındaki bir isimle birlikte işte Beşar Esed'i ziyaret edeceğini söyledi ve bunun Ankara'nın da haberi olduğunu söyledi Doğu Perinçek. Yani burada tabii Doğu Perinçek'in ben kendi kafasına göre bir ziyaret gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Yani burada muhtemelen götürecekler, işte buranın şartları neyse onlara bir şekilde ileteceklerdir mesela Esed tarafına. Hatta Doğu Perinçek'in çok şey var, çok dikkat çeken bir ifadesi de vardı. Geçen bir televizyonda bu demeci vermişti. Esed rejiminin, yani Beşar Esed'in hiçbir ön şart olmadan Türkiye ile ilişkileri düzeltme taraftarı olduğunu ifade ediyor kendisi. Ama işte Türkiye'deki bazı haber sitelerine vesaire baktığında şu anda bile sızdırılmış durumda. Beşar Esed şunları şunları istiyor Türkiye'den diye. Bunların hiçbirisinin doğruluğu yani teyit edilemez. Şu an en azından öyle söyleyeyim. Ama benim bildiğim tek bir şey var. Beşar Esed'in baştan beri, Esed rejiminin baştan beri söylediği şey, sen de duymuşsundur. Yani Türkiye'yi çok sert bir biçimde topraklarında, yani Suriye topraklarında asker bulundurmakla suçluyor. Hatta Esed hırsız falan demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Hani askerler Suriye'de topraklarımızı çalıyorlar vesaire gibi ithamlarda bulunmuştu. Ya Beşar Esed rejiminin tek ve en çok dillendirdiği şey var. O da şey, Türk askerlerinin bir an önce Suriye topraklarından çıkması ve muhaliflere verilen desteğin sonlandırılması. Tabii burada biz muhalifler diyoruz, yani Beşar Esed tarafından baktığında onlar muhalifler demiyorlar. Doğrudan teröristler olarak adlandırıyorlar sahadaki muhalif güçleri. Burada Nasıl bir şey olacak? Yani nasıl bir, eğer ki ilişkiler normal seviyeye çekilirse, bir normalleşme yaşanırsa nasıl bir normalleşme süreci olarak olacak? Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Asıl kafa karışıklığı da biraz burada ortaya çıkıyor bence. Ya senin buna dair hatta gün içerisinde konuşmuştuk. Bir DERA modeli oluşturulabilir diye 2018'de güneydeki DERA'nın rejime tesliminde oradaki muhaliflere bir takım bir anlaşma sunulmuştu. Ve muhalifler orada isteyenler işte İdlib'e çıkmıştı. İsteyenler orada kalmışlardı ama sonradan orada işlerin yolunda gitmediğini duymaya başladık. Her ne kadar bugünlerde rejim orayı gerçekten kontrol altına tutmakta zorlanıyor olsa da, Dera bölgesini halen daha orada tam olarak istikrarı sağlayamamış olsa da kendi açısından, bugün baktığınız zaman rejim açısından Dera'da bir zafer söz konusu. Yani bu bir gerçek. Ve Dera modeli de acaba uygulanabilir mi İdlib ve Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgeler için? Bunu biz konuşmaya başladık. İstiyorsan bundan bir bahsedelim kısaca.
Tabii yani özür dilerim. İdlib meselesi, Suriye meselesi son yıllarda gündeme geldiğinde hep bir takım muhalif yönetim modellerinin ve muhaliflerin varlığının nasıl sağlanabileceği ve nasıl uzlaşılabileceği üzerine çeşitli teoriler, çeşitli fikirler üretildi. Burada en fazla dikkat çeken model şuydu, Gazze modeli. Yani herkes diyordu ki işte Gazze şeridi benzeri, Türkiye'nin desteğiyle muhaliflerin orada varlık gösterdiği bir durum olur mu? Yani burada tabii ki meselenin önündeki en büyük engel Türkiye'nin uluslararası hukuk bakımından orada bulunmasının uzun vadeli bir meşruiyet zemininin olmayışıydı. Yani nihayetinde burası Birleşmiş Milletler gibi kurumlar tarafından, dünya sistemi tarafından, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu sistem tarafından Suriye'nin toprakları olarak kabul edilen yerler ve Türkiye'nin burada tabii işte terörle mücadele vesaire gibi tezlerle bir varlık göstermesi mümkün. Ancak uluslararası hukuk temelinde Gazze gibi bir zeminin oluşması Suriye'de pek fazla mümkün değil ki. Suriye'deki gruplar da uluslararası arenada Hamas kadar veya Gazze'deki, Filistin'deki gruplar kadar bir meşruiyet zeminine sahip değiller hiç kimse tarafından. Burada özellikle son dönemde öne çıkan fikir bir Dara modeliydi. Dara'da ne olmuştu? Sen de açıkladın. Dara'daki muhaliflerin ekseriyeti Ürdün destekli muhaliflerdi ve Ürdün'ün kontrolündeki bir operasyon odasının altında bulunuyorlardı. Bu operasyon odası son çatışmalarda artık biraz meseleden desteğini çekti. Rejimin orayı almasına göz yumdu. Hakikaten orada yani şu an belki İdlib'dekinden çok daha fazla muhalif savaşçı vardı. 40 bin savaşçı vesaire olduğu konuşuluyordu. Ve uzun yıllar rejimle pek bir savaş yapmamışlardı. Rejim ne yaptı? Önce Dara kırsalının doğusunu, daha sonra Dara şehir merkezine, en son Dara kırsalının batısını kontrol altına aldı. Burada bir uzlaşı anlaşması imzaladı. Bu anlaşmada ne vardı? İsteyenler senin dediğin gibi İdlib'e gidecek. İsteyenler burada Rusya'nın öncülüğünde kurulan bir birliğe katılacak. Bir askeri polis gibi. İsteyenler de özellikle belirli beldeler, işte Dail gibi, Tafas gibi vesaire, Muzayrib gibi beldeler kendi içlerinde birer özerk bağımsız bölge olacaklardı. Burada ne oldu? Belli bir kasaba, belli bir küçük çaplı bir şehir. Oradaki muhaliflerin kaldı. Ancak sadece bu kadar. Rejim buraya asker sokmadı. Rusya burada devriyeler vesaire düzenledi. Ve burası esasen yani görünüşte muhalifler kontrolünde olsa da fiilen Esed rejimi kontrolüne girdi. Ve uzun vadede, bugün sitede yayınlanan analizi okuduğunda arkadaşlar görecektir. Uzun vadede buradaki süreç Ürdün'ün de işine gelmedi. Ürdün tamam bu sürece göz yumdu ama şöyle iki olumsuz adım oldu Ürdün açısından. İlki bölgede uyuşturucunun, Esed rejimi ve İran eliyle satılan, dağıtılan, ticareti yapılan uyuşturucunun çok artmasıydı. Ki Ürdün bunun önünü alamadı. İkincisi de İran'ın etkinliğinin çok fazla artmasıydı. Bu iki gelişmeye karşı koymak için Ürdün'ün bir zamanlar kontakta olduğu muhaliflerle tekrar bağlantı kurmaya çalıştığı da belirtiliyor son dönemlerde. Fakat şu anda yani Dera modeli birçok soruya cevap veriyor şu açıdan. Yani hep şu akla geliyor, bölgedeki mülteciler ne olacak? Bölgedeki muhalifler nasıl Esed rejimini kabul edecek? Türkiye ile rejim nasıl uzlaşacak? Buna en nasıl diyelim uygun gözüken model Dera modeli. Biriket evler meselesini biliyorsun. Suriye'deki, Türkiye'deki özür dilerim. Birçok sivil toplum kuruluşunun birkaç senedir davetini yaptı. İşte burada biriket evler yapılacak. mülteciler için, sığınmacılar için gibi yardım kampanyaları yapıp oraya briket evler yaptığı bir süreç söz konusuydu. Yakın zamanda İçişleri Bakanı ve diğer Türk yetkililer dedi ki işte buradaki briket evlere göndereceğiz Suriyelileri geri şeklinde gitmek isteyenleri. Burada muhaliflerin kontrolünde kalacak tampon bölge gibi veya yerleşim gibi yerlerde kurulacak bu briket evlere Türkiye'den de gitmek isteyen şeklinde ifade edilen mültecilerin, sığınmacıların artık her ne şekilde isimlendiriliyorsa gitmesi söz konusu olacak. Bu da herkes açısından Suriye'de, muhalifler hariç herkes açısından Suriye'de meselenin bir şekilde bitiş sürecine geçirilmesine alan açacak. Türkiye için ne olacak? Esed rejimiyle uzlaşıp YPG'yi belli bir ölçüde kontrol altına alınabileceği vaadi verilecek. Esed rejimi açısından ne olacak? Uzun süredir Esed rejimine sıkıntı yaşatan İdlib bölgesi çözülmüş olacak. Rusya Suriye defterini artık büyük ölçüde belli bir askeri polis barındırmanın dışında büyük ölçüde halletmiş olacak. Yani burada muhalifler haricinde herkes için bir kazanım olacak. Ha, şu muhalifler için iki mesele ön plana çıkıyor. Savaşmayı tercih eden muhaliflerin durumu ne olacak? Benim yani zannım diyeyim. Bölgedeki harekatlar da tıpkı Dera'da rejimin yaptığı gibi bunların bypass edilmeye çalışılması ve yabancı savaşçılar meselesi. Burada yani bu Dera planına oturmayan bir tek benim kafamda yabancı savaşçıların ne olacağı. Buna da tabii ki bu kadar şey yapıldıktan sonra bir çözüm getirilecektir. Sen de bildiğin gibi işte Afganistan'a bunların gönderilmesi falan gibi meseleler konuşuluyordu. Tabii ki bunlar kamuoyu önünde olmayacak, perde gerisinde olacak şeyler ama yani genel olarak sürecin işleyebileceği düzlemlerden birisi bu Dara modeli. Tabii ki bekleyip göreceğiz nasıl olacağını bu sürecin.
Evet ya, oldukça önemli. Yani bu konunun üstünde yani Türkiye medyasında da yeterince durulduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin, Ankara'nın daha doğrusu Suriye politikasındaki bu değişiklik. Şimdi bir de yazdığım bir şey vardı. Onunla ilgili de çok fazla soru geldi. İşte Türkiye şey yapar mı? Esed rejimiyle ortak bir şekilde YPG operasyonu gerçekleştirir mi? Ya Suriye politikasında o kadar keskin bir dönüş yaşandı ki. Hani ben bunu da beklerim ya. Açıkçası derim bununla noktalandırsınlar artık. Ki böyle bir şey ya Türkiye'nin neden orada operasyon gerçekleştiriyor? Türkiye sınırların ötesinde Esed rejimi güçleri var diye, İran güçleri var diye, Rus askerleri var diye orada operasyon gerçekleştirmiyor biliyorsun. YPG orada Amerika'nın desteğiyle kendisini ufak bir devletçi kurduğu için Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ediyor olarak görülüyor ve oraya Türkiye bu yüzden operasyon gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o topraklarda YPG varlığının tamamen sonlandırılması bir şekilde, yani bu ne şekilde olursa olsun bir şekilde sonlandırılması Türkiye'nin güvenlik kaygılarını, güvenlik endişelerini daha en az boyuta indireceğinden, yani buradaki operasyonun kimle gerçekleştirilecek olması pek bir anlam ifade etmiyor bence. Yani operasyon Türkiye operasyonu başlatır. Rejim de oralardan çıkmayan YPG güçlerine yönelik işte saldırılar gerçekleştirebilir. Ve bu şekilde Suriye'nin kuzeyindeki bu bölgeler Beşar Esed rejimi güçlerine verilerek ve burada da işte Dera modeline benzeyen bir model şekil, yani entegre edilerek buraya, ki bu aslında biraz daha detaylı Dera modelinden, yani Dera'da baktığın zaman oradaki halk filan sadece kuzeye İdlib'e çıkabilmişti. Ama şimdi şeyler konuşuluyor. Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki veya Türkiye'deki bu sığınmacıları işte Hama'da, Humus'ta, işte diğer bölgelerdeki oluşturulacak, kurulacak oradaki kamplara, yani artık kamp denilir herhalde buna, Suriyelileri o bölgeye gönderme gibi planların olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunlar konuşuluyor yani. Çünkü çok büyük bir mülteci sığınmacı sayısından bahsediyoruz. Yani baktığınız zaman Türkiye'dekileri mesela %60-70'i geri dönecek dedi geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Soylu, ama %60-70 bile çok büyük bir rakam yani. Yani muhtemelen bu rakama ulaşılır mı bilmiyorum. Ama bunların da Suriye içerisinde bir yere kanalize edilmesi gerekiyor. Ve burada işte oluşturulacak bu yeni, artık bu geçiş nasıl olur bilmiyorum. Bunu da ilerleyen dönemde takip etmek gerekiyor ama sürekli merak ettiğimiz bir noktaydı bu. Yani Türkiye'nin Suriye politikası, işte şu anda muhaliflere destek verseler de ne olacak? Hani eninde sonunda bunu diyorduk zaten. Yani bir şekilde rejimle, Beşar Esed'le ve Esed olmasa da başka bir isimle, yani Suriye rejiminin başındaki isimle konuşulup bu şekilde hallolması meselenin öngörülüyordu. Yani ben farklı bir çözüm öngörmüyordum. Sadece burada yani çok fazla, nasıl diyeyim, iç siyasete yönelik de biraz dış politikada hareket edildiği için, biraz değil tamamen aslında öyle olduğu için dış politika, hani bunun çok zararını gördü diye okuyorum ben iktidar açısından. Tabii ki en fazla zarar gören burada şeyler oldu, Suriyeliler oldu. Bir de tabii ki bu konuştuğumuz şeylerin sahada ne gibi sonuçları olacak? Şimdi biz sadece bu arada teorik olarak konuşuyoruz. Bu böyle olursa böyle olur diye. Sahanın buna vereceği tepki, yani şu anda siyasilerin konuştuğu, bakıyorsun kendi aralarında anlaşmış gibiler ki senin de başta bahsettiğin gibi çok hızlı bir sürede oldu her şey. Yani bir hafta içerisinde şey oldu, yani herkes tamam diyor şu anda Esed'de normalleşmeye. Yani Erdoğan bile bunu söyledi. Yani siyasiler yavaş yavaş, ilk başta bir gazete haberiyle ortaya çıktı. Ardından ufak yani böyle kronolojik bir sırayla gitti. İşte Erdoğan'a geldi. Erdoğan da artık rejim bile demedi, Suriye ile dedi. İşte devletler arasında hiçbir zaman diyalog ve diplomasi kesilmez dedi. Yani buna baktığında bir hafta sonra biz çok daha farklı bir gelişmeye de şahit olabiliriz. Ya tabii ki burada şeyin biraz abartı gelebilir, yani tutup da Erdoğan'ın Beşar Esed'de poz vermesi, işte Erdoğan'ın Şam'a gitmesi falan, bunları kastetmiyorum. Bunlar olmaz, belki poz verilmez ama yine de çok ciddi bir şey var, bir potansiyel var normalleşme yönünde. Ama burada şey de mesela sadece Suriye değil. Ya bugün sadece ben mesela 3 konuyu okudum: İsrail, Mısır ve Suriye. Yani ciddi anlamda bir dönüşüm var Türk dış politikasında dikkat edersen. Yani Mısır'la da anda... Sisi hakkında neler dediler. Ama yine bu siyaset dönmüş durumda. Çok bir geri adım atılmış durumda yani.
Herhalde dış politikada Türkiye'nin yani kavgalı olduğu bir devlet kalmadı. Yani Suudi Arabistan'la, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'yle, İsrail'le, işte Esed rejimiyle, Mısır'la. Bunların hepsiyle belli bir sürece giriliyor gibi. Amerika ile biraz bazı gerilimler var işte bu S-400 meselesinden. Ona da böyle bir, nasıl diyeyim, yani çift taraflı bir çözüm bulunabilir mi bilmiyorum. Amerika çok sert oynuyor bu meselede ama yani ona da bir çözüm belki bulmak isteyeceklerdir. Ha tabii ki burada hani Beşar Esed'le birlikte poz verilmesi gibi bir şey ben çok zannetmiyorum. Şu açıdan görüşeceğini de pek zannetmiyorum doğrudan. Yani görüşse de bu, bilmiyorum olur mu? Yani yansıtılır mı? Çünkü Sisi ile bile biliyorsun görüşmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Yani ya Mısır'la da tam şu anda %100 bir ilişkileri normalleştirme sürecinde değiliz de.
Durum ne şekilde seyreder? Buna dair net bir şey söylemek biraz güç.
Evet, sesimi alıyor musun? Sesimi alıyor musun şu anda?
Şu an alıyorum.
Ha, iyi, tamam. Arada gidip geliyorsun çünkü. Neden oluyor bilmiyorum. Yani Suriye ile durum bu. Bilmiyorum, burada sorusu olan var mı? Arkadaşlara yazarsanız sorusu olan, onun üzerinden de gidebiliriz. Yoksa şey geçebiliriz yani. İsrail konusuna da geçebiliriz. Ya bir de şu şey var. Mesela şöyle bir yorum var. Ankara'da rejimle beraber gerçekten YPG operasyon düzenleyeceklerine inanan var mı? Ya o kadar çok olmaz denilen şey oldu ki. Baktığınız zaman ben bunu da olmaz olarak görmüyorum yani. Bu da olabilir. Yani sonuç olarak dediğim gibi, yani Türkiye'nin oradaki tek güvenlik endişesi YPG. Yani YPG, PKK'nın Suriye'ye yapılanması olan YPG'nin orada varlık göstermesi.
Tabii ki bu da yani rejimle birlikte YPG'ye operasyon düzenlemek demek illaki Türkiye ile Esed'in kurmayları bir araya gelecek, sahada bir askeri hareket planlayacak falan değil yani. Yani Türkiye bir operasyon yani düzenleyecek, rejim de o bölgelerden çekilecek. YPG mağlup edildikten sonra rejim ya doğrudan ya belli bir kılıf altında bölgeye dönecek. Mesela bu nasıl olabilir?
Abi bunu kastediyorum. Yani ortak tabii. Operasyon odası kurulmayacak Esed rejiminde.
Ya tabii. Ya bunları söylediği zaman ya yani genellikle dinleyen tarafa böyle direkt geçiyor ama yani bunların hepsine kılıf bulunur arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, Rusya'ya mesela bölgedeki Suriyelilerden yine bir milis yapı kurdurulur. Bu 4. tümen miydi, 5. tümen miydi? Karıştırıyorum ikisini. Bunun gibi. Denir ki bu eski muhaliflerden kurulan bir grup, yapı her neyse, rejime entegre olan eski muhaliflerden. Bu yerleştirilir bölgeye. Yani bunlar çok böyle sahadaki siyasette çok acayip veya zor şeyler değil. Yani zaten Türkiye'de Esed'in birlikte böyle kol kola bir operasyon yapmasını bekleyen yok ki, bu acayip olur, olmayacak bir şey. Ama böyle bir şey olabilir yani.
Burada böyle bir şey var. HTŞ'nin tavrı nasıl olur? Bu en fazla merak edilen soru aslına bakarsan. Yani
tabii işin can alıcı noktası bu yani. HTŞ bölgedeki muhalif grupların ana omurgası niteliğindeki bir yapı. Yani bilemiyorum, HTŞ'nin ilk Türkiye'nin bölgeye girdiği zamanla şu anı kıyaslıyorum. HTŞ'nin o kadar fazla alanı yok eskiye kıyasla Türkiye'ye. Yani Türkiye'nin herhangi bir planına karşı çıkabilme hususunda. Niye? Türkiye çünkü şu anda yüzlerce askeri pozisyonu olan, bölgede yani 10 binden fazla askeri olduğu ifade edilen bir yapı. Hatta oradaki muhalif kaynaklar hani hep şunu diyordu. İşte en büyük oradaki Hizip, yani Türkiye, TSK diyorlardı. Yani bu hakikaten bütün işte onlar fasail diyor ya, en büyük fasil Türkiye yani. Niye? Çünkü Türkiye'nin bölgede yani bir sürü askeri aracı, personeli, bir sürü obüsü, çekili obüsleri, uzun menzilli topları vesaire, roketleri var. Bildiğin evet. Düzenli bir ordu olarak konuşlanmış durumda orada. HTŞ'nin yani şu an ne kadar kendine ait kararları askeri olarak ve siyasi olarak icra edebilme pozisyonu kaldı sahada, bilemiyorum. Ve bunu nasıl şekilde yansıyacak sürece, onu da belirlemek güç. Hani hep şunu söylüyorduk hatırlıyorsan. Bölgede konvansiyonel bir savaş vermek muhalifler açısından her zaman zordu. Ama muhalifler biraz artık buna mecbur mu kaldı diyelim, buna itildi mi diyelim. Yani bu sürecin içerisine girdiler. Yani bu da onları böyle bir pozisyona itti. Bunu yapmak zorunda kalmaya itti. Ha, ileride belki Dara'daki nasıl diyelim, gerilla saldırılarının bir benzerini İdlib'de de belki görebiliriz. Yani bu da olabilir. Ama yani hiç kimse şöyle canı gönlüne yani ben silah bırakıyorum tamam Türkiye'de rejim uzlaşsın tarzı bir tavır içine girecek kişilerin sayısı muhaliflerden evet. Çok fazla değildir yani.
Yani HTŞ'yi ayrı tutuyorum yani. Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'nin desteklediği o Suriye Milli Ordusu denilen oluşumdan daha ayrı tutuyorum. Hatta yani neyse, farklı konulardan da bahsetmiştik, uzatmamak için oralara girmeyeceğim. Bugün İdlib'de, İdlib'in güneyinde özellikle, yani sen baktığında az önce bahsettin, Türkiye'nin orada ciddi bir askeri varlığı var ve rejimin ilerleyememesinin o bölgelerdeki en büyük sebep Türkiye'nin oradaki askeri varlığı. Türkiye oradaki askeri varlığını çektiğinde gerçekten kısa süre içerisinde rejimin ilerlemesi, rejim derken tabii ki sadece Beşar Esed rejimini kastetmiyorum, burada Rusya ve İran'da var. Onların ilerlemesi söz konusu olacaktır. O yüzden burada işte HTŞ başta olmak üzere diğer muhalif grupların şapkayı çıkartıp önlerine koyup bir düşünmeleri gerekiyor. Geçmişte tabii ki ben şeyi burada eleştirmeyeceğim. Yani neden Türkiye ile birlikte hareket ettiler? Bu bir yani strateji eksikliğinden, öngörüsüzlükten veyahut da askeri olarak buna muhtaç olmalarından vesaire kaynaklanmış olabilir. Tamam, buna ayrıca tartışılması gereken konular ama yani her zaman bence yani Türkiye ile HTŞ arasında çok değişik bir ilişki modeli vardı. Ve bu halen daha böyle çok değişik bir, çok karmaşık bir ilişki modeli var. Ve baktığın zaman şu anda da nasıl diyeyim, HTŞ ne tam olarak şeye güveniyor, Türkiye'ye, ne de Türkiye tam olarak, yani Türkiye tam olarak zaten hiçbir zaman HTŞ'ye güvenmedi. Sadece bölgede mecburi bir şekilde kendi aralarında bir ilişki yürütüyorlar diyecektim. Sen gene gittin geldin.
Geldim.
Evet. Yani burada HTŞ'nin alacağı tavır tabii ki bence direnme odaklı olacaktır. Günün sonunda böyle bir şey olursa, yani Türkiye artık bir şekilde anlaşıp bunları uzlaştırma, yani HTŞ'yi de rejimle uzlaştırma yoluna giderse HTŞ bu saatten sonra rejimle uzlaşacak değildir ki rejim açısından baktığından HTŞ zaten uzlaşılamayacak gruplar arasında. Onu bir şekilde elimine etmek isteyecektir Beşar Esed rejimi. Yani nedir bu? İşte ufak bir operasyonla o operasyon şey yapılabilir ve operasyonda ciddi kayıp verebilir mesela HTŞ ve geride kalanlar da bir şekilde farklı yerlere giderler. Küçük bir kısmı da belki gerilla şeklinde devam edebilirler baktığın zaman. Tabii ki bu senaryonun tamamı Türkiye'nin daha ciddi boyutta Beşar Esed rejimiyle normalleşmeye başlamasıyla gerçekleşebilir. Ama ben HTŞ'nin bu aşamada yani tutup da Beşar Esed rejimiyle normalleşeceğini falan kesinlikle düşünmüyorum. Ya hep şunu söylüyorduk, hatırlıyor musun? Ya İdlib'deki yapılanma, şu ufak devletçik Türkiye'nin askeri desteğine bağlı. Yani Türkiye askeri desteğini çektiği anda orada gerçekten pek bir şeyden söz etmek mümkün olmaz. Tamam. Yani bir pamuk ipliğine bağlı bir düzen vardı orada. Bugün bunun ilk şeylerini görmeye başladık artık. Yani Türkiye artık bu saatten sonra tamam, yani ciddi bir şekilde yönünü çevirmeye başladı. Suriye politikasını değiştirmeye başladı. Yani orada bunun etkilerini kısa veya uzun vade, uzun vade demeyeyim, hatta orta vadede bile demeyeceğim buna. Kısa vadede muhtemelen biz bunun etkilerini göreceğiz Suriye sahasında.
Tabii yani gözüken süreç o. Yani tıpkı burada şey gibi, demiryolunun doğusunda hatırlıyorsun, İdlib'in güneydoğusunda çatışmalar olmuştu. Hı hı. Binlerce muhalif yaşamını yitirdi. Ki bu bayağı, evet, yani tüm muhalif gruplara darbe oldu. Evet. Yani böyle bir şey yeniden olması da muhtemel. Ya burada şuna değinmek lazım. Ben bunu seneler önce İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi'nin bir konuşmasını okumuştum. Orada şey yapmıştım. Şunu diyordu: bizim Yunanistan'a tavsiyemiz kendi ulusal güvenliği konusunda üçüncü hiçbir tarafa bel bağlamaması. Şimdi İsrail bu mantık üzerine kendisini bina etmiş durumda. Yani burada muhalifler eğer yani bölgedeki yapıları son buldursa, yani ilk dönüp bakmaları gereken yine kendileri olacak. Çünkü burada yani Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları için buraya gitti Türkiye. Bu çok normal. Yani burada muhaliflerin korumak için veyahut da İşte oradaki sivilleri korumak için vesaire bir müdahalede bulunmadı Türkiye. Niçin bulundu? Kendi ulusal çıkarları böyle gerektiği için ve makul bir askeri müdahalede bulundu İdlib'e girerek. Ne yaptı? Yani eğer o İdlib'e girmeseydi Türkiye, o zaman rejim neredeyse İdlib şehrine dayanmıştı ve bölgeden yine çok ciddi bir göç dalgası yaşanacaktı. Türkiye girdi, bunu önledi, geciktirdi. Başka bir şey ulusal güvenliğini, ulusal çıkarlarını nasıl diyelim, savunacak noktadaysa, başka bir şeyle bunu sağlayabilecek noktadaysa Türkiye, onu yapar. Türkiye'nin bunu yapması çok normal. Tabii, ama tabii, işte muhalifler tamamen Türkiye'ye gerçekten bel bağlayıp Türkiye üzerinden, yani Türkiye'nin onlara sürekli destek vereceği gibi bir düşünce üzerinden mi hareket ettiler? Bilmiyorum, buna inanmak da biraz bana mantıklı, evet, gelmiyor.
Ya şu anda mesela şu ekrandaki soru da bununla ilgili. Yani muhaliflerin Türkiye tarafından kandırıldığını düşünüyor musunuz? Ya burada aslına bakarsan kandırılan yok. Yani Türkiye bir devlet arkadaşlar. Yani baktığınız zaman devlet açısından, hani hep çok yorulmuş bir tabir var ya, işte dostluk ve düşmanlık yoktur, ulusal çıkarlar vardır sadece devletler açısından. Bu böyle. Yani Türkiye bu dönem içerisinde muhalifleri kullanması gerektiyse kullanmıştır bu muhalifleri. Siyaseti değiştiği zamansa bu muhalifleri bırakır artık. Kullanmayı bırakır.
Ya ben şu noktada da şey yapmak istiyorum. Özür dilerim, sesini kestim. Tabii ki burada şunu demek bence çok güç, muhaliflerin Türkiye tarafından kandırıldığını. Yani Türkiye'nin ben muhaliflere şöyle bir şey dediğini zannetmiyorum: ben buradayım, sizi hep koruyacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi bir şey yani demişse bile, ki zannetmiyorum dediğini, demişse bile bu söyleyende değil, buna inananda bir kabahat vardır. Yani çünkü hiçbir devlet böyle bir şey yapmaz ki. Yani niye böyle bir şey yapsın bir devlet yani? İdeolojisi olan bir devlet olur, atıyorum İran gibi. Evet. Kendi milisleri vesaire korumak için yapar ki İran bile bunu yapmıyor, kendi milis gruplarını korumak
ya
için.
Bu HTŞ ilk hatırlıyorsan gözlem noktaları kurulmaya başlamıştı İdlib'te. Sonra hiçbir etkisi olmayan gözlem kuleleriydi bunlar, gözlem noktalarıydı. Bunlar ilk kurulurken HTŞ ile ilk orada iyice ortaya çıktı Türkiye'nin teması, ilişkisi daha karmaşık bir hale gelmeden önce hemen. Orada biraz da ben bu yorumları yorumlarda bulunuyordum. Yani Türkiye bir devlet. Yani istihbarat kurumları olan, askeriyesi olan, ordusu olan, gelecek 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planlar yapan bir devlet yani Türkiye. Yani baktığın zaman burada HTŞ'de bir grup orada rejim karşıtı muhalif bir grup, büyük bir grup. Ama burada şu tabiri kullanmıştım. Birisi bana sormuştu. Yani HTŞ'nin burada Türkiye ile girdiği ilişki modelinde elini verip kolunu kurtarması çok zor demiştim ben o soran kişiye. Yani bu böyle çünkü yani devletlerle girilen ilişkilerde özellikle bu tarz küçük grupların gerçekten bir pay elde edip çıkması çok zor. Yani bunun örnekleri çok azdır. Ve o zaman işte asıl olay başlamıştır. Ve sürekli bunun ne zaman patlak vereceğini aslına bakarsan bir yandan düşünüyordum. Burada muhalifler Türkiye tarafından işte kandırıldığı olayı sadece o Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflerden ben şey yapmayacağım, bahsetmeyeceğim. Bunun içerisine HTŞ'yi de katacağım ama burada şey tabii ki şeyi de ayrı tutuyorum yani HTŞ bir strateji eksikliğinden mi neyden dolayı Türkiye ile burada birlikte hareket etmeyi seçti. Bunda bu tabii ayrıca tartışılması, ayrıca konuşulması gereken bir konu. Şu soruyu da atlamayayım. Hurasiddin kaldı mı? Erkay'da varlı bir grup var mı? Benim bildiğim kadarıyla kalmadılar. Yani varsa da çok az hiçbir şey yapamıyorlar. Burada HTŞ'nin ciddi operasyonları oldu kendisine yönelik. O şekilde tamamen sonlandılar. Suriye ile ilgili başka soru var mı? Yoksa İsrail'den de bahsetmek gerekiyor bu hafta.
Evet, aslında İsrail biraz daha dikkat çekici boyutuydu olayın. Yani uluslararası açıdan da Suriye'deki meseleler sahaya yansıdı. Yani iç gündeme de yansıdı. Fakat uluslararası arenada yansıyan İsrail ile Türkiye'nin attığı adımdı. Ya, bu da çok ani gelişti aslında. Yani İsrail'de tamam bir şeylerin yaşanacağı belliydi ama birkaç senedir
evet.
Birden bayağı büyükelçilerin atanması vesaire olayı.
Evet yani geçtiğimiz çarşamba günüydü herhalde. İlk bir habere girdik ardından birkaç işte, gün içerisinde açıklanması bekleniyordu büyükelçi atanmasını falan. Ve ardından da dediğimiz gibi gün içerisinde büyükelçilerin atanacağı kararı açıklandı.
Tamam. Burada Türkiye İsrail açısından ile... da yani çok Türkiye açısından söyleyeyim talihsiz bir zamana denk geldi. Yani şu açıdan Filistin'de olayların en yoğun seyrettiği ve Türkiye'nin en azından AK Parti'nin kendi tabanına karşı sürekli bir şekilde mahcup tırnak içinde söyleyeyim kalabileceği bir düzlemde gerçekleşti. Yani şu an Filistin'de hiç senelerdir olmayan kadar ağır olaylar oluyor. Gazze'de de Batı Şeria'da da.
Evet.
O şekilde onu da ekleyeyim dedim.
Yani İsrail ilişkileri artık Türkiye ile İsrail ilişkileri artık tamamen normalleşti diyebiliyoruz. Yani çok dalgalı bir seyir seyretti aslında bakarsan. Yani stabil şekilde giderken birden şeyden çıktı. O stabiliteyi kaybetti. Ardından tekrar stabil bir şekilde seyretmeye başladı. Bugün yani. Bugün yaşadığımız şey 2005'te nasıl ki Ariel Sharon döneminde işte el sıkışıldıysa bugün de Herzog'la Cumhurbaşkanı el sıkışıldı ve ilişkiler daha da şey bir boyuta geldi. Ama normal bir boyuta taşınıyor şu anda. Ama baktığın zaman burada ortada şey var. Yani Filistin var, işgal edilmiş topraklar var. Ve o dönemde de yani 2005'ten bugüne İsrail'le yapılan tüm anlaşmalara, tüm normalleşmelere, oturmalara, kalkmalara baktığında bu taraflardan elini kazanan olarak çıkan tek bir taraf var. O da İsrail oldu her zaman. Bugün de bundan farklı bir şey olmayacak bence. Bugün baktığın zaman mesela Türkiye açıklamasında İsrail ile normalleşmeler devam ederken bizim işte Kudüs kırmızı çizgimiz, Filistin meselesini daha iyi savunmaya devam edeceğiz vesaire her ne kadar böyle ifadeler kullansa da bunun sahadaki yansımalarını göremiyoruz. Mesela İsrail Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerin sayısını arttırmaya devam ediyor. Yani işgallere devam ediyor da göz göre göre bütün dünyanın gözünün içine baka baka orada Yahudi yerleşimciler için evler inşa etmeye devam ediyor. Yani toprakları evleri inşa ede çok yakından izlediğimiz bir coğrafya biliyorsun. Çok yakından tahmin ettiğimiz bir coğrafya. Mesela 2022 yılının başından itibaren 7-8 ay içerisinde onlarca Filistinli öldürüldü.
Yüzü geçti bu sene.
Yüzü geçti. Bu görülmemiş bir rakam şu ana kadar. Tamam. Ve artık İsrail askerleri üzerlerindeki baskı arttıkça daha rahat hale geldiler. Yani daha rahat bir şekilde Filistinleri öldürebiliyorlar. Çünkü onlardan hesap soran, onlara neden böyle yapıyorsunuz diyen hiçbir ülke yok. ufak mesela düşünebiliyor musun? El Cezire'nin Kudüs muhabirini Şirin Ebu Akile'yi öldürdüler. Bu bile ve Şirin Ebu Akile Amerikan vatandaşı aynı zamanda. Bu bile hiçbir şey olmamış gibi gündemden düştü. Yani İsrail bölgenin işte o Amerika'yı arkasına alıp işte o şımarık çocuğu olma özelliğini devam ettiriyor. Ve burada çok ciddi ilişki şeyine de geçiş yaptı İsrail. Yani ilişki modeline sadece Türkiye ile değil bugün Suudi Arabistan'la da diğer Arap ülkeleriyle de ciddi anlamda bir normalleşme içerisinde. Ve baktığın zaman bugün Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail ile ilişkileri resmen normalleştirmesi Türkiye'ye değil, İsrail'in bölgedeki meşruiyetini daha da güçlendirecek bir hamle olarak kayıtlara geçti bence. Yani bunu ben Türkiye'ye bir şey kazandırdığını düşünmüyorum. İsrail'le normalleşmenin. Bunun yanında mesela bu Yemen'deki saldırı konusuna da geleceğiz. Yani İsrail her türlü bölge ülkeleriyle, özellikle Araplarla, Arap ülkeleriyle İran'a karşı. Çünkü İran'la hiçbir zaman normalleşemeyeceğinin farkında. İran'a karşı kendi etrafında bir güvenlik duvarı oluşturmak için, yani o ülkeleri de kullanmak için çok iyi ilişkiler geliştirmeye başladı. Uzun zamandır böyle devam ediyor. Mesela en son İsrail Savunma Bakanı galiba bir açıklama yapmıştı. Gazze'ye saldırı gerçekleştirirken başka bir ülkedeki hedefin de vurulduğunu söyledi. Bu ülkenin büyük ihtimalle Yemen olduğu, Yemen'deki İran destekli Husiler olduğu ifade ediliyor. Bu iddia sadece, doğrulanmış değil. Ama böyleyse bu mesela Suudi Arabistan için ciddi bir jest. Yani Suudi Arabistan'la ilişkileri normalleştirme bakımından ki Muhammed Bin Selman döneminde biz muhtemelen böyle şeyler göreceğiz. Biliyorsun hava sahasını tamamen açtılar İsrail'e. Yavaş yavaş onlar da İsrail'le normalleşme şeyine başlıyorlar. Baktığın zaman bütün ülkeler, Fas mesela şu anda, Cezayir. Yani bakıyorsun bunların tamamı İsrail'i daha böyle meşruiyet katacak hamleler oldu her zaman. Yani İsrail'in meşruiyetine meşruiyet kattı. Bugün Türkiye'nin içerisine girdiği durumda bence bundan pek farklı değil yani açıkçası. Son olarak şunu da ekleyeyim. Hani sen şey dedin, bu yani 2005'te 2005 sonrasında İsrail'e işte o izlenilen politika ya filan, bunlar hep bence iç siyasete yönelikti. Yani şu anda Türkiye'nin mesela ne var? Türkiye'de büyük bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Yani şu anda gerçekten ciddi bir kriz içerisinde. Ve bu iktidar yönetimde kalmak için bu krizi bir şekilde çözmek zorunda. Yani burada artık en muhafazakar diyebileceğimiz insanlar bile, mesela onlarda bile bir Suriye karşıtı oluştu. Bu Suriye karşıtı oluşmasının nedeni insanlardaki faşizm duygusu değil, ekonominin kötü olması. Yani ekonomi kötü olunca insanlar sinirlenmeye bir yer arıyorlar ve önlerinde de böyle bir şey var. Yani bir sürü milyonlarca Suriye sığınmacı var şu an Türkiye'de. Ve burada mesela İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi, Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Beşar Esed rejimi, tüm bunlar bir araya getirdiğinde Türkiye'nin aslına bakarsan belini doğrultmaya çalıştığını görüyoruz biz. Yani bunun iç politika yansıması, bu saydığım ülkelerle normalleşmek bir anlamda Türkiye'nin o bir ara raydan çıktığı küresel sistemin yeniden içerisine girmeye yönelik hamleleri olarak da okunabilir. O da ekonomiyi yani bir şekilde ekonomiye yönelik etkilerini en aza indirmek, çünkü baktığın zaman dünyada da gerçekten özellikle bu pandemi sürecinde ciddi bir ekonomik kriz var ama dünya 3 yaşıyorsa Türkiye'de 5 yaşanıyor bu kriz. Hani o yönden Türkiye'nin bu normalleşmelerini zaten kesinlikle iç siyasete, iç politika yönelik değerlendirmek gerekiyor özellikle.
Evet. Ya buna rağmen ama iç politikaya daha fazla etkisi olacak şeyleri de işte yapmıyor Türkiye. Yani o da ayrı bir gelişme.
Ya neyse, bunlar tabii şeydir, muhtemelen anketlerle falan ciddi olarak takip ediyorlardı ve hamleleri iktidar muhtemelen ona göre yapıyordur yani.
Tamam. Bu soruyu istiyorsan cevaplayarak başlayayım. Katar'ın gaz yardımlarına müsaade etmesi. Ya bu çok boyutlu bir olay. Ama İsrail açısından çok da böyle şey yapan bir mesele değil. Yani nasıl diyeyim? Çok da İsrail'e sıkıntı veren mesele değil. Ya bunu biraz daha Filistinli gruplar İsrail'e lehine kullanıyor. İşte Katar'ın göndereceği yardımlara izin vermezseniz işte roket atarız vesaire gibi. İsrail'e izin veriyor. İsrail için değişen bir şey olmuyor. İşte çimento, inşaat malzemesi, insan yardım vesaire görüyor ama İsrail yine bombalıyor bunları. Ya ben şuna değineceğim. 78'de Orta Doğu'da yani Arap ve İslam dünyasında ilk defa İsrail'le normalleşme meseleleri başladı Mısır'da. İşte bu daha sonra Camp David anlaşmaları 79'da evet. Mısır'la İsrail barıştı. Ardından 96'da Ürdün barıştı. 2000 yılında Oslo süreci başladı. Yani bunun ardından 78'den başlayan bugüne gelen süreçte İsrail hiçbir şekilde bir geri adım atmadı. Yani İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere devam etti. Filistinlere yönelik öldürmelere, tutuklamalara vesaire devam etti. Bu anlaşmalarda her tarafta biz şunu gördük. Yani Filistin için, Filistin meselesi için ya da Filistin halkı için artık her ne açıdan bakıyorsanız bir adım atan olmadı. Bunun pek de yani mümkünatı olduğunu ben düşünmüyorum da her neyse. Ama buna rağmen gelinen süreçte hala da bu anlaşmalar devam ediyorsa ve burada işte Filistinlerin de biz hakkını gözeteceğiz vesaire gibi şeyler söyleniyorsa yani bunun çok fazla bir gerçeklik payı olmadı. Daha çok iç gündemi yatıştırmak için söylendiği tarihi süreçten evet. Zaten belli oluyor. Yani şu an işte benim önümde Erdoğan'la Herzog'un tokalaştığı bir fotoğraf var. Sen Ariel Sharon fotoğrafını hatırlatmıştın. Yani burada Ariel Sharon'un fotoğrafına verilen tepkinin bugün verilmemesinin birçok sebebi var ama hani Sharon hep elinden kan damlayan, Filistinlerin de kanı olan bir figür olarak öne çıkıyordu. İşte İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un öyle bir görüntüsü, öyle bir nasıl diyeyim imajı yok burada. Çok bir farkı var mı? Yani çok ufak nüanslar vardır sadece. Burada ama yani Ariel Sharon, ben o dönemi hatırlıyorum Ariel Sharon'la Erdoğan görüşünce. Yani bu iç kamuoyundaki tepkileri hatırlıyorum. Bugün hiç öyle bir şey yok ve şu aklıma geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail normalleştiğinde ve Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşmesine dair hatırlıyorsan söylemler çıktığında buradaki bazı medya organlarının tavrı çok netti. O zamanlar Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile de arası iyi değildi. İsrail'le de değildi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne her şeyle suçladılar. Aslında haksızlar mıydı suçlamalarında? Yani haklılardı. Ama burada şunu görmüş oluyoruz. İslam alemindeki, Arap alemindeki ülkelerin her biri birbiriyle üç aşağı beş yukarı aynı pozisyonlarda duruyor ve durmak zorunda kalıyor. İşte İsrail konusunda bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bugün net bir şekilde kazanan İsrail. İsrail bugün işte Ağustos ayının başında onlarca Filistinli katletmesine, bu sene yüzlerce Filistinli katletmesine rağmen çok yani dünyanın hiçbir tarafında göremeyeceğiniz ihlallere imza atmasına rağmen hala daha meşru bir figür olarak devam ediyor. Yani yine doğru. Hep Afganistan'a getiriyorsun konuyu diyeceksin belki ama en basitinden benim aklıma Afganistan'daki olaylar geliyor. Afganistan'da dünya tarafından gayrimeşru olarak kabul edilen hükümet bugün İsrail'in yaptıklarını yapıyor olsaydı fiiliyat açısından yani büyük ihtimalle Amerikan B-52 bombardıman uçakları kalkıp Afganistan'ı yeniden dümdüz etmeye başlamıştı.
Tabii.
Yani İsrail gerçekten çok yani akla hayale sığmayacak şeyler yapıyor. Ha,
ya çok Türkiye'de şey evet akla hayale sığmayacak şeyler yapıyor. Ya bölgeyi yakından takip ettiğimiz için söylüyorum. Yani mesela gece vakti bir eviniz basılıp evde öldürülebiliyorsun ve bu hiç gündeme gelmiyor. Yani bir Filistinli açısından söylüyorum. Mesela geçen gün bastıkları bir evde sabaha karşı bir tane Filistinli'yi başından vurmuşlar. Yani bu bir uyarı atışı falan değil. Yani doğrudan başından vurularak, vurulmak suretiyle hayatını kaybetti. Ardından da mazeret çok kolay biliyorsun. Orada hemen İsrail askeri diyor ki bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Tamam.
Ya bir de bunlar böyle yine böyle şeyler nasıl diyeyim? Üç aşağı beş yukarı dünyanın başka yerlerinde de belki şahit olabileceğimiz şeyler ekstrem olmakla birlikte. Ya şu oluyor İsrail işgali altındaki Filistin'de. İsrail bir kişiyi silahlı saldırı yapmakla suçluyor. Onun ailesine ait eve gece yarısı gündüz vakti artık baskın düzenleyip evin içinden beton mikserinden evet kaldırdıkları bir hortumu sokup evi betonla dolduruyorlar. Evet, bütün evi betonla dolduruluyor. Yani bu,
düşünsene bu hiç bu ben bunu Türkiye medyasında görmedim biliyor musun bu haberi? He,
yani bu ve sürekli olan bir şey ha. Bir iki de değil. Çok yaygın evet. Bir uygulama. Büyük ihtimalle Yahudi şeriatından bir temeli olduğunu düşünüyorum.
Mesela suçlu birisini, suçlu evet. Dedikleri birisi, bir Filistinlinin. Ve
kendisinin de değil. Ailesinin yaşadığı evin.
Yakınlarının bile yaptıkları evet. Oldu. Yani amcasını falan. Yani düşünebiliyor musun? Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Ve şu anda böyle bir devletin meşruiyet katılıyor. Çok enteresan.
Evet. Ya bu dünyanın yani, hiçbir yerinde, hiçbir hukuk sistemi, hiçbir hukuk ilkesinin bağdaşmayacağı bir şey. Yani suçun şahitsiliği diye çok temel bir ilke var. Yani nerede kaldı suçun şahsiliği ve hiç kimsenin umurunda değil ha. Hani yok Amerika hani diyor ya insan hakları vesaire şu bu. Ben yani Amerika'ya veya İsrail'e gülmüyorum yine. Yani dediğim gibi buna inananlara çok fazla gülüyorum. Bugün İsrail'e işte şöyle diyorlar böyle diyorlar. Ha, yarın bir gün şu da olacak ben yine yani çok iddialı gaybı taşlamayayım ama yani şu olacak büyük ihtimalle İslami Cihat ya da Gazze'deki işte Hamas gibi bir grup çatışma çıkardığı zaman burada bazı kişiler bazı kurumlar onları suçlayacak. İşte bak İran destekli gruplar şey yapıyor. Ya fitne çıkarıyor. Oraya buraya saldırıyor. İsrail'e şey yapıyorlar diyecekler. Bu da olacak.
Evet, büyük evet, ihtimalle. Evet, muhtemelen.
Yani burada muhtemelen. Hep şunu değil mi? Hırsızın hiç mi suçu yok? Lafı var ya Nasrettin Hoca fıkrası. Artık fıkra gibi bir süreç olduğu için bunlar akla geliyor. Yani İsrail'in hiç mi suçu yok diye insanın aklına geliyor. Yani ama bütün evet. Batı medyasında, bütün dünya medyasında, Türkiye medyasında ya mesele tam İsrail karşıtı olduğunda bile farklı bir açıdan ele alınıyor ki ben anlamakta zorlanıyorum yani.
Burada tabii İsrail'den bahsettik, işte İsrail'de Gazze'den bahsettik, Gazze'de gruplardan bahsettik. Artık İran'dan bahsetmesek olmaz. Bir de ona değinmek gerekiyor. Yani işte ülkelerin diğer Müslüman İslam ülkelerinin İsrail'le olan normalleşmeleri bir şekilde İsrail'in oradaki bu bahsettiğimiz cürümlerine göz yummalarına neden oluyor. Yani ne ufak tefek kınamalar vesaire olsa da büyük oranda bu cürümlere göz yumuluyor. Bu savaş suçlarına göz yumuluyor İsrail'in savaş suçlarına. Tabii ki burada İran ön plana çıkıyor. İran burada savaş suçlarına göz yumulduğu için bu ülkelerin pardon İsrail'in Gazze'deki mesela silahlı grupların Hamas da buna dahil olmak üzere İran'ın güdümüne girmiş vaziyetteler. Hani eskiden bunu bu kadar net bir şekilde söyleyemiyorduk. Tabii ki Gazze'de tüm grupları kastetmiyorum. Yani Gazze'de birçok grup var. Gazze'de bir İslami Cihat, Seraya El-Kudüs veyahut da Hamas'ın İzzettin El-Kassam Tugaylarından falan sadece bahsetmiyoruz. Burada farklı birçok grup var Gazze'de. Ama en çok öne çıkan grupların, en fazla kitleye sahip olan, en fazla etkinliğe sahip olan grupların İran güdümüne girdiğini de görüyoruz son dönemde. Bu da aslında oldukça önemli. Yani İran nasıl ki Yemen'de Husileri destekliyorsa, işte Nijerya'da Zakzaki'yi destekliyorsa, farklı bölgelerde farklı gruplara destekliyorsa Gazze'de de artık tamamen güdümünü almış görünüyor oradaki bu öne çıkan grupları Hamas başta olmak üzere. Ve burada da İran'ın etkinliği herhalde o bölgede yani şuna getireceğim lafı İsrail'le normalleşmeye başlamasıyla diğer İslam ülkelerinin İran'ın oradaki etkinliği daha da artacak herhalde.
Ya tabii bu böyle. Sırf Filistin için değil, bütün bölge için böyle. Yani burada İran'ın durduğu pozisyon da çok hem kendileri açısından çıkarlarına yarayan ama çok tehlikeli, riskli bir pozisyon. Yani İran şunu yaptı. İran bölge dediğim yerler neresi? İşte Irak, Suriye özellikle. İsrail'e karşı mukavemet gösterebilecek hiçbir örgütlü güç bırakmadı. Yani buraların halkları Sünni'ydi. Buralarda hiçbir güç kalmadı. Öyle söyleyeyim. Şu an Twitter ekrana yansıyor mu?
Hadi ya.
hiçbir güç, hiçbir örgütlü güç kalmadı. Ya bu da neye sebep oluyor? Bölgede İsrail'in istediğini yapabilmesine sebep oluyor. Bir ikincisi, burada şu oluyor. İran tehdidine karşı birçok bölgede birçok kişi yani rejimlere yanaşmaya başladı. Bu rejimler de İsrail'le işbirliği içerisinde. Yani kimse şunu istemiyor bölgede. Sünni bir bölge. Bu bölgenin Şiileşmesini istemiyor. İran Şiileştirme faaliyetleri yapıyor. Evet. Yani insanlar da bundan kurtulmak için farklı yerlere yanaşıyor. Burada İran'ın bu vahdet sloganının arkasında gizlenmiş olan o mezhepsel tavrı bunlara sebep oluyor. Ve de yani sen Sünnileri yok ettiğinde Sünni örgütlü faaliyetleri, örgütlü halk bilincini yok edip insanları İsrail'le anlaşan rejimlerin altına ittiğin zaman kendin de bu İsrail karşıtı söyleminin altını dolduracak bir askeri kapasiteye ve siyasi eyleme sahip olmadığın zaman ne oluyor? Yani senin bu riskli oynadığın kumar tamamıyla senin aleyhine dönüyor. Bugün Sünnileri tamamen yok eden bölgedeki İran kendisi de İsrail tarafından paralize edildiği, felç edildiği zaman bölge de hiçbir şey kalmamış olacak. Kim kazandı? Yine İsrail kazandı. Yani mevzu buna dönüyor ama Bunu maalesef anlatması çok güç oluyor. İsrail 1948'in kama bölgenin 1948 döneminden
Anlıyorum.
kalan bölgelerdeki yani şöyle kasıt herhalde şu bir Batı Şeria var, bir Gazze var, bir de 1948 sürecinde işgal edilen bölgeler var. Burada yaşayan Filistinler de var. Bunun soruyu arkadaş herhalde. Yani buradaki bölgelerde yaşayan Filistinlere tavrı değişti mi? Ya şöyle baskı çok fazla yoğunlaştı. Yani baskı bugün tüm bölgelerde İsrail işgali altındaki diğer bölgelerde de Batı Şeria'da da çok fazla yoğunlaştı. İşte aramalar sıklaştı, ihlaller sıklaştı ve İsrail yani Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına, Yahudilerin ülkedeki faaliyetlerine artık eskisinden daha fazla müsaade etmeye başladı. Yani böyle
Ya
bir
bu soruyu
sonucu
atlamayayım
oldu.
diye bir de ekrana getirdim. Hani daldan dalı olmasın
Genelde
ama.
şunu yaptı. Ya bölgedeki saldırılar genelde şöyle oluyor benim gördüğüm. Rejimin bölgesinde faaliyet gösteren, rejimin gölgesi altında faaliyet gösteren YPG unsurlarının yaptığı söyleniyor saldırıları. Fakat birebir
Evet.
kim yaptı
Ya
bilmiyorum.
burada değinmek lazım. Şu son dönemde Türkiye'nin bir gece ansızın operasyon dönemlerinde şey oldu. Beşar Esed rejimiyle işte YPG'liler çok karmaşık bir şekilde bölgede konuşlanmaya başladılar. Hani bu saldırı şu anda yani kimileri tarafına göre değişiyor. Kimileri YPG dedi. Kimileri Beşar Esed rejimi dedi. İlk başta YPG diyenler oldu. Sonradan rejim dediler. Ama bu saldırı aslında fark etmiyor. Ama şöyle bir şey olabilir. Baktığın zaman biliyorsun Kobani'nin batısındaki bir noktaya Türkiye bir saldırı düzenledi. Orada rejim askerlerini vurduğunu söylediler. 10 kişi dediler. 12 kişi, 14, 20 diyenler oldu. Rejim güçlerinden Türkiye'nin saldırısını ölenler oldu dediler. Hani bundan sonra rejimin bir misilleme yapma ihtimalinden hep bahsediliyordu. Hani eğer ki böyle bir kıyas yapacak olursak tabii ki bu saldırının arkasında rejimin olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii şeyden de YPG'nin de gerçekleştirmiş olma ihtimali yüksek. Yani bu bilinmiyor. Yani bunu tam olarak net olarak şöyle dir dememiz için biraz daha o bölgedeki tespitlerin yapılması gerekiyor. Yani işte mühimmat falan filan diğer teknik detayların biraz daha ele geçmesi gerekiyor. O yüzden böyle yani.
Bunun dışında bir Yemen meselesi var ama ona değindin sen.
Yemen meselesine evet istiyorsan kısaca yine özet geç sen de Yemen
Yani
meselesine.
Yemen'de bir patlama olmuştu İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken. Yani daha sonra İsrail Genelkurmay Başkanı Avi Koçavi dedi ki biz bu saldırılar sürecinde bir ülkeyi daha vurduk. Filistin bölgesi dışında, bölge dışında bir ülkeyi daha vurduk dedi. Yani herkesin aklına Yemen geldi tabii ki çünkü Suriye'deki saldırılara karşı böyle bir açıklama getirilmiyor. Yemen'i vurduğu tahmin ediliyor. Tabii Yemen, yani İsrail'in saldırılarından nasibini alan bir diğer bölge ülkesi oldu. Şimdiye kadar Mısır, Suriye,
Ya eğer
Lübnan,
doğrulanırsa
Irak gibi.
Tabii Mısır mesela biliyor musun bu Sina Yarımadası'nda İsrail'le Mısır Hava Kuvvetleri yani sayısız operasyon yaptılar. IŞİD'e yönelik orada, IŞİD'e diğer gruplara yönelik. Mesela bunlar hiç gündeme gelmiyor. Hani bal yiyen ayı kadar şey olmuyor yani bunlar Türkiye medyasında.
Evet.
Gündeme
Ya
gelmiyor yani.
insanlar çok fazla ciddi meselelerle uğraşıyor. Yani Türkiye'de şunun çok fazla şeyi yok. Ben görmedim genelde. Hiçbir camiada, hiçbir kesimde. Bir meselenin adını koyup, bir meseleye dair hükmü verip, bir meseleye dair tahlili yapıp, onu cebine alıp ilerleme diye bir mevzu Türkiye'de çok fazla yok. Yani hiçbir kesimde yok. Yelpazenin hiçbir kesiminde böyle bir şey yok. Ha, bu saldırılar da öyle. Yani bu saldırılar olur. Yarın biri çıkar der ki bak İsrail Mısır da saldırı düzenlemişti. Aa öyle mi denir? Ondan sonra birkaç sene daha geçer yine söylenir. Aa öyle mi denir? Yani hep böyle bir unutkanlık, balık hafızalılık var maalesef. Yani bir şey şuurlaşmıyor öğrenilen bilgi.
Evet ya çok enteresan. Yani şey bu. Yani arkadaşlar öne çıkan geçtiğimiz haftanın öne çıkan maddeleri bunlar. Öne çıkan haberler bunlar da hatırlatmak istediğiniz haberler varsa yorumlara yazın. Bir kısa daha vaktimiz var. Orada da onlara da yorumlayıp geçmek isteriz yani. Bu arada çok enteresan bir gelişme daha oluyor. Bu iki haftadır Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile planlanan ortak devriyeleri iptal etmiş. Bu da gündeme gelmişti. Yerel kaynakların aktardığı, insan hakları gözlemevin aktardığı bazı bilgiler vardı bu konuda. Şimdi bunların neden iptal edildiğine dair de tam bir şey yok aslına bakarsan. Ama yani bu şey olarak okunmamalı bence şu dönemde. Yani Rusya ile ilişkiler babında okunmamalı. Çünkü artık Türkiye yani Türkiye Rusya, Rusya da Türkiye'ye hiç olmadığı kadar bağlı bir şey içerisinde, bir ilişki tabii modeli
Suriye
içerisinde.
Özelinde özellikle.
Nasıl?
Suriye özelinde bilhassa.
Evet evet, yani çok şey oldu. Hatta bir şey vardı, Kadirov'la biliyorsun tabii. Soçi'de bir görüntü vardı. Çok enteresandı o görüntü. Hatta onu da bakayım şimdi. Hemen şuradan.
Tabii. Soçi'deki görüşme sırasında çekilen fotoğraftan bahsediyorsun.
Ya Kadirov'un oraya girdiğini sızdırdılar Soçi'deki görüşmenin yapılacağı yere. Ama kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Yani Kadirov'la Erdoğan'ın bir araya gelip poz vereceğini, poz vermesini beklemiyordu. Ama o da oldu. Bakıyorum şimdi nerede diye. Çünkü o fotoğraf biliyorsun şeyden sızdırıldı. Kadirov Telegram hesabında paylaştı.
Tabii Kadirov Türkiye'de paylaştı.
Nasıl?
Kadirov paylaştı, evet.
Kadirov, evet evet. Kadirov kendi Telegram hesabında paylaştı o görüntüyü. Bulamadım ya, bir saniye şuradan şey yapayım.
Ya burada sen onu bulurken ararken şunu söyleyeyim. Yani konuştuk, bugün konuşumuz başka arkadaşlar da oldu işte Türkiye Suriye'de nasıl pozisyon alacak diye. Hı hı. Şöyle bakmak lazım. Her şeyin her an olabileceği bir düzlem söz konusu. Bugün Türkiye'nin nasıl pozisyon alacağını tahmin edilememesinin en temel sebebi Türkiye'nin, Türkiye'deki mevcut hükümetin vesaire ulusal çıkarlarının veyahut da Türkiye'nin çıkarlarının ne olduğunun çok fazla anlaşılamamasından kaynaklı. Yani Türkiye bugün ne amaçlayarak Suriye'de bunu yapıyor? Esasen tamamen şu an Türkiye seçime odaklanmış durumda. Yani önümüzdeki yılın Mayıs ayında vesaire bir seçim yapılacağı konuşuluyor. Türkiye buna odaklı durumda. Türkiye'de olan birçok şey de bu düzlemde değişken olabiliyor. Çünkü mevzu artık biraz daha geniş plandan dar plana iniyor. Biraz daha ufak meseleler gündeme geliyor. Bu yüzden de değişkenlik olabiliyor. Yani Suriye politikasında ciddi bir değişim oldu. Bundan bir sene önce mesela baktığın zaman ya Türkiye 10 yıl, 20 yıl Türkiye Suriye'de kalacakmış gibi bir pozisyon içerisinde.
Evet. Sanki.
Buraya bir sürü işte askeri araç sevk ediliyordu. Sürekli
rotasyon. Ya şu Emevi Cami olayı vardı ya.
Yani... Ya o da artık böyle sürekli.
Ha bir de şu var bak. Emevi Cami demişken aklıma geldi. Yani Türkiye Suriye politikasında ciddi bir dönemeçte gerçekten. Ve bu dönemeci döndüğünde Suriye'deki bu zamana kadar ki yani Suriye politikasının faturası kime kesilecek? Burada hani isim vermeyelim tabii ama öne çıkan isimler var. Ama tamam. Bu da çok önemli bir nokta biliyor musun? Hatta bazı iktidara yakın yazarların ben yazılarına denk geldim bugün. Hani baktığın evet, zaman bir ismi hedef yani göstermeye başlamışlar. Evet. Ya bunun yüzünden biz Suriye'ye girdik ve bunun yüzünden böyle politika gelişti. Şimdi biz artık bu yanlışı düzeltiyoruz. Buna gelmeye başlamışlar.
Ya, maalesef evet öyle bir pozisyon var. Yani beni sorumlu tutmadıkları sürece çok da problem yok yani.
Yani gelecek dönemde bu fotoğrafın içerisinde şu karede ben mesela Kadirov'u beklemezdim böyle fotoğraf beklemiyordum açıkçası. Yani Kadirov bunu servis etmeseydi bu fotoğraf nasıl sızacaktı bilmiyorum. Yani şeyi de görebiliriz yani ilerleyen dönemde şu fotoğrafta arada bir yerde belki Beşar Esed'i de görmemiz mümkün olabilir biliyor musun?
Ya her şey olabiliyor. Ben hala daha çok fazla şey yapmıyorum. Yani iddialı konuşmak istemem. Erdoğan'ın İşte ben Esad'la böyle poz vereceğini düşünmüyorum hala daha. Mesela Sisi'yle vermedi, görüşmedi vesaire. Ya gerçi Sisi'ye dair doğrudan bir söylemi vardı hatırlıyorsun ben görüşmem onunla vesaire. Esad'a karşı olmadı galiba öyle görüşmem diye. Fakat
ya ama çok gibi, ağır
sorsan, sorsan yani şunu da...
Burada görüşme sayılmaz. Yanında duracak sadece. Kadirov nasıl tabii, duruyorsa. Yok
yani şuraya bağlayacağım. Bana deseydin ki bu fotoğraf çıkmadan önce Erdoğan Kadirov'la poz verir mi? Yok canım derdim yani. Ne alakası var? O yüzden... Evet. Bir şeyi tahmin edebilmenin çok fazla güçleştiği bir dönemden geçiyoruz.
Zaten gündür bugün yani çok meşhur bir şey var ya Süleyman Demirel.
Bir de artık o artık şeyi de geçmiş. Yani geçen saattir bu saat bu saattire varmış bir noktadayız yani. Gün de değişmiyor. Saat saat değişiyor artık mesela.
Evet evet saat saat değişiyor. Aynen öyle. Şöyle bir şey var. Doğu Perinçek sıfatı hakkında. Sıfatı derken hata mı
Hangi
olur acaba?
sıfatla görüşecek?
Ha, hangi sıfatla görüşecek? Ha.
Yani legal bir sıfat değil. Yani
Yani
Türkiye'den
resmi
var.
olarak tabii ki gitmiyor ama
Tabii.
yani Ankara'nın haberi var demesi vesaire, durup dururken kimse buradan kalkıp da Şam'a gitmez yani.
Ankara'daki
Gerçi daha
devlet
önce
yapı.
defalarca görüştüler ama
E,
bu şu
tamam.
anki dönem açısından baktığında bu farklı bir görüşme ya, çok net yani bu.
Ya
Ki
defakto bir temsilci gibi gidiyor beşer
tabii
şey
tabii
bizim
yani
buradaki Doğu Perinçek.
Doğu Perinçek'e baktığın zaman şu anki mevcut iktidar bloğundan çok ayrı tutmuyoruz Doğu Perinçek'i. Yani baktığında Türkiye'de
E tabii.
bir şekilde yamalanmış yani.
Devlet yapılanmasının bir tamam. Yani devlet yapılanmasının bir parçası olarak görülüyor.
Ya bir de şu olay var. Bu konuda da bize Muhammed Tayyip Doğan da yazmış. Zap bölgesinde Türkiye'nin ciddi kayıplar verdiği söylenmiş. Bu konu hakkında görüntüler paylaşılmış. Bu meseleyle ilgili bilginiz var. Mesela bu yorumlar Kuzey Irak'ta olan şeylere dair. Ya şimdi Kuzey Irak'ı neden takip etmiyorsunuz, oradaki gelişmeleri falan diyenler de var. Ya bu konular Türkiye'de çok böyle mayınlı arazi. Yani Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar. Evet, orada çok Türkiye'nin ciddi operasyonları var ama bu operasyonları yani arkadaşlar detaylı bir şekilde değerlendirmeye kalktığımızda ne olacağını kestirmek güç. Yani burada çok mayınlı bir arazi yani, öyle söyleyeyim. O yüzden bu konuların yorumlanması, analizler dışında hazırlanan raporlara katkı sunmak vesaire dışında bu tarz mecralardan yorumlamak, hatta bunları mesela görüntülerini vesaire servis etmek sıkıntı doğurabilir. Yani öyle söyleyeyim. Hani o yüzden de bu mayınlı sahadan biraz uzak durmayı ben tercih ediyorum.
Basın
Öyle
özgürlüğü
söylüyorum.
kotamız yetmiyor ya.
Öyle öyle yani gerçekten. Çünkü yoksa gerçekten orada bir takım farklı şeyler oluyor. Ya sadece Kuzey Irak'ta değil yani, doğuda da baktığın zaman falan ama maalesef
Aslında
onları.
şey açıdan ya askeri açıdan nasıl diyeyim değerlendirilebilecek bir saha. Türkiye'nin de çok çok ciddi kazanımları var. Mesela hani sırf böyle eleştirel açıdan değil. Türkiye'nin kazanımları da bölgede askeri açıdan değerlendirilebilir ama ya dediğim gibi basın özgürlüğü kotasının yetmediği bir saha olduğu için
Ya bir hassas bir konu. Türkiye üzerine
evet.
çok hassaslıkla durduğu bir konu yani, öyle söyleyeyim. Yani hiçbir olumsuz bir yorum kaldırabilecek bir şey değil.
Ya
Yani
hatırlıyorsun geçen
Suriye kadar rahat şey
tamam.
yapamıyoruz. Yani bugün mesela Suriye'de 34 Türk askerinin Rusya tarafından vurulduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliyorken, bu tarz yorumları aynı şeyin işte Kuzey Irak'ta bu kadar rahat konuşulabilir mi bilmiyorum yani. Birileri varsa bizden çıksın konuşsun. Bizim konuşabileceğimiz gibi yani. Biz de ondan cesaret alıp yürüyelim yani, öyle
Ya bu
söyleyeyim.
şey diye aslında konuşulur da şöyle konuşulur. Ya suya sabuna dokunmadan meseleyi doğru düzgün tahlil etmeden konuşulur. Onun da bir anlamı olmaz öyle söyleyeyim. Ya ben böyle rahat bir şekilde tahlil edemeyeceğim. Mesela 2 hafta önce yaptığımız yayında Gazze ile ilgili bazı ben meselelerden bahsettim. Yani o meselelere hemen itiraz geldi işte. Gazze'deki gruplar şöyle siz niye böyle
En
eleştiriyorsunuz?
ufak şeye bile evet
Aynen
bir
yani
şey
böyle bir
gelebiliyor. İtiraz
alınganlık
gelebiliyor.
oluyor. Sanki böyle biz yani ben şey İsrail Büyükelçisiymişiz gibi bir tavır oluyor. Halbuki burada yapılan tahlil ya ben şunu söyledim mi hatırlamıyorum. İsrail medyası yani ben baktığım zaman geçen Gaza'da yaşanan çatışmalarda %100'e yakın bir İsrail askeri zaferi gördüm. Bilmiyorum başkası başka bir şey görmüş olabilir. Buna rağmen İsrail basını İsrail ordusunu başarısız olarak niteleyip yerden yere vuruyordu.
Evet.
Bu şekilde İsrail 78'den bu yana hep İslam dünyası karşısında kazanım sağlıyor. Ama biz kendimizi dahi eleştirmekten imtina ettiğimiz için, eleştirenleri de yerden yere vurduğumuz için yani yaptığımız hiçbir adımda başarı kazanamıyoruz. Ha, bu da çok normal bir şey.
Ya belki
Yani
de ilerleyen dönemde Kuzey Irak'taki gelişmeleri de yavaş yavaş şey yapmaya başlarız ya, değinmeye ufaktan ufaktan
evet.
yani, öyle
Bir
söyleyeyim.
de bunlarda şeyi de
Isındırır
ayırt
ısındırır.
etmek çok güç oluyor. Bölgeden bilgi akışı hep resmi kanallar üzerinden oluyor. Bunların da yani siyasi konjonktür gereği mi yapıldığı, başka şekilde mi yapıldığı çok ayırt edilemeyebiliyor.
Ya
Hani
bir
çok
de
fazla böyle bir şey yok yani yorum yapma sahası yok.
şey var işte, Türkiye'nin resmi açıklamaları var dediğin gibi, diğer türlü de sahadan hani açıklama alayım desen, sahada da çok ciddi bir, hani o tarafta Kuzey Irak'ta haberleri takip ediyorsun, onlar da diğer uçtalar. Tabii. Yani iki ucu keskin bir kılıç yani bu. Yani ortası yok haber kaynağı olarak alabileceğin. Mesela bakıyorsun Twitter'da onaylı hesaplar falan var bölgenin haber aktarımı yapan. Yani biraz kurcalıyorsun şey çıkıyor o da işte oradaki bir örgüt muhibban çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani,
evet doğru yani bu çok fazla.
Bu böyle oluyor ve o yüzden bu sahalarda yorum yapmak zorlaşıyor biraz daha. Yani biraz daha burada şey işte bakir bir saha değil de hani biraz daha kapalı bir kutu gibi görünüyor. Sadece resmi bir takım şeylerle. Evet. Mesela bu Gara'daki o yaşanan bir rehine olayı vardı hatırlıyorsan. Gara'da yaşanmış. Yani bu onu mesela yorumlarken bile dikkat gerekiyordu. Tabii. Çünkü çok hassas bir şeydi mesela. Öyle bir operasyon nerede yaşanmış?
Evet.
Yani çok daha farklı şey şeyler de var.
Baktığı zaman anlaşılabilir şeyler. Fakat burada şeyin ya kimseyi suçlamak için bunu söylemiyorum her tarafta. Yani burada meseleyi tenkit edenlerde de bazı problemler var ama haber yapan kaynaklarda da bazı problemler. Yani Türkiye'de maalesef haberci olarak çıkan insanlar, herkesin bir ideolojik aidiyeti, herkesin bir alt maksadı vardır. Bu muhakkak. Fakat bunu meselenin içine karıştırıp insanlara yalan söylemek, insanları manipüle etmek için kullandığında işte sen şunun da önüne geçiyorsun. İşte basın özgürlüğü dediğin şeyin devlet kurumlarınca hukuk tarafından sana özgürce verilmesinin de önüne geçmiş oluyorsun. Çift taraflı bir problem aslında. Yani burada hani yalancı çoban misaline dönüyor bu mevzu. Türkiye'de mesela diyorlar ya, Türkiye dünyanın en fazla gazetecisinin tutuklu olduğu yer diye. Hani bir de bakıyorsun gazetecilerin hepsi gazeteci de değil aslında. Hani o Twitter'da attığın tweet'i hatırlıyorsun, işte bir tane Twitter hesabı çıkmış. Yüz binlerce takipçi yapmış, insanları yönlendiriyor.
Milyonlarca, evet.
Ha, bir bakıyorsun ya çok alakasız bir şey. Şimdi gazeteci olmak çok kolay. İşte böyle oluyor. Mesela ya burada yorum yapıyoruz. Ben kendimi gazeteci olarak nitelemiyorum. Ben bu işleri araştıran bir insanım. Sen de keza yani ana şeylerimiz, mesleklerimiz, işlerimiz başka başka. Fakat burada bir şey yaptığın zaman hem haddini, duracağın noktayı bilerek hem de bazı şeyleri manipüle etmeden, insanları tahrik etmeden yapmayı bilmen gerekiyor. Bu çift taraflı bir sıkıntı. O yüzden çok fazla da problem getirecek mevzulara çok hayati bir önemi yoksa değinmemek daha maslahaten uygun oluyor gibi geliyor bana.
Şöyle şeyler, Lübnan ve Hizbullah'a dair de birkaç soru var.
Ya orada son gelişmeden istiyorsan kısaca şey yapayım madem yayın uzadı. Yani Lübnan'da şöyle bir olay oluyor. İsrail'in bazı petrol arama, doğalgaz arama girişimleri var biliyorsun Akdeniz'de. Bunlar Lübnan'la İsrail arasındaki tartışmalı sahada yaşanıyor. Hizbullah da doğrudan açıktan tehdit etti burada. İsrail'e hedef alacağı yönde ve bazı gözlem İHA'ları bölgeye gönderdi. Tarasut vesaire yaptırdı. Şu an tehdit ve karşılıklı böyle ufak çaplı gerilimlerden öteye gitmedi. Fakat şunu söylemek lazım. İsrail'in ajandasında Lübnan'da böyle bir askeri harekat düzenlemek var ama kısa vadede, ama orta vadede, ama uzun vadede. İsrail bunu bir gün yapacaktır punduna getirdiğinde. Bana soracak olursanız ne zaman yapacaktır? İran'daki, Tahran'daki doğrudan tehdidi biraz bertaraf edebildiği zaman yapmaya kalkışması kendi açısından daha makul olacaktır. Hizbullah'ın yeni bir savaş gücü var mı? Yani dronları vesaire var. Askeri gücünü de Hizbullah sürekli artırıyor. Özellikle özel askeri birimler falan yetiştiriyor ki 2011'de dahil oldukları, özellikle Sünni Müslümanlara karşı dahil oldukları Suriye sahasında Hizbullah da çok ciddi bir tecrübe elde etti. Yani çok hiç daha önce şahit olmadığı bir savaş tecrübesi elde etti. Yani tamam İsrail'le 80'lerde vesaire savaşmışlardı, 90'larda 80'lerde. Ancak bu denli bir savaş değildi o. Bu hakikaten ciddi bir savaş tecrübesi oldu Hizbullah için. O da gücünü artıran bir etken Hizbullah bölgede. Tabii o da ekonomik olarak tamamen İran'a bağımlı. Ve şöyle bir eksisi var diğer taraftaki gruplardan. Filistin'de mesela İslami Cihad'ın ve Hamas'ın sahip olduğu prestije kısmen sahip Lübnan'da. Ama Filistin'de Hamas ve İslami Cihad'ın bariz bir düşmanı yokken Lübnan'da Hizbullah'ın çok bariz ve çok kanlı düşmanları var. Özellikle işte Hristiyan gruplardan çok fazla var. Sünnilerin o kadar bir etkinliği yok Lübnan'da. Fakat Hristiyan grupların, özellikle aralarından bazılarının, İsrail'le işbirliği yapan daha aşırı sağcı faşist kesimlerin çok ciddi bir düşmanlığı var Hizbullah'la ki bu da ilerleyen dönemlerde daha farklı şeyleri de beraberinde getirebilecek bir şey. Yani İsrail Lübnan'a bir harekat yaparsa Lübnan'da müttefikleri olacaktır. Filistin'de böyle bir şey söz konusu değil İsrail açısından.
Evet, Muktada Sadır'la ilgili birkaç bir şey, o da çok uzak bir mevzu bize ya. Yani uzak derken bugün gündemine Irak milliyetçisi diyebilir miyiz? Yani evet, denebilir.
Şii Arap milliyetçisi. Yani bununla dair bir biyografi var sitede aslında. Çok kapsamlı bir biyografi. Dileyen açıp okuyabilir. Yani sadece şunu söyleyeyim. Muktada Sadır çok şey bir figür değil yani. Dengeli bir figür değil. Zaten biliyorsun bipolar hastası olduğu ifade ediliyor. O yüzden bu tarz böyle bir öyle çıkış yapar, bir böyle çıkış yapar. Bunlar normaldir. Ama Irak meselesinde yani şunu şey yapayım, söyleyeyim. Şiilerin arasında artan bir gerilim var. Bu sefer evet, onları bir araya getirecek bir IŞİD de yok. Yani bir düşman ihdas edemezlerse, bir düşman bulamazlarsa veya yani Şiiler kendi aralarında parçalanmaya doğru gidecekler büyük ihtimalle.
Bazı çatışma özellikle görüntüleri de çıktı da işte Şiiler kendi aralarında çatışıyor diye. O görüntüler çok çok eski görüntülerdi yani. Ben evet, daha önce
sen de atmıştın.
Evet evet attım, o çok eski görüntüler olduğunu söyleyeyim. Yani şu an için ciddi bir şey yok ama ilerleyen dönemlerde dediğin gibi Irak'ta Şiiler birbirine girebilir. Yani o ihtimal var.
Tabii zaten birbirine girmiş vaziyettelerdi biliyorsun yani. IŞİD'e karşı bir araya geldiler. Evet, çok bariz farklar var Irak'taki Şiiler arasında. Özellikle şu an Sadır ile ortaya çıkan.
Evet.
İlerleyen süreç şeyler gösterecek.
Yani konular bitti. Yani haftaya bir başka değerlendirmede yeni konuları değerlendiririz. Bir de arkadaşlar yayını beğenmeyi ve paylaşmayı, yorum yazmayı vesaire unutmazsanız daha geniş bir kitleye ulaşmamız için bunlar gerekli olduğunu söyleyelim ve bitirelim. İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.